Ayrım 5.
Öksüz ve yetim mi yoksa evlilik dışı doğmuş bir çocuk muydu bilen yoktu ve o kargaşalıkta hiç kimse de onu yanına alıp götürmeyi düşünmemişti. Kader işte, Türklerin vapura bindikleri gün hastalanmıştı ve böylece bir hafta sonra onu harap olmuş bir fırının çatı arasında ateşler içinde erirken bulmuşlardı. Fırın ekmek çıkarmak için tamir edileceğinden onu oradan alıp hastaneye yatırmışlar ve iyileşmişti. Sünnette olmasına rağmen onu da vaftiz etmişler ve adını Retamnios koymuşlardı. Ama bu isim zamanla Timios olmuştu. Çünkü herkes bunu Retimo diye anlıyordu. Retimo, Retimos, Retamnios, Retamnolu. Bu çocuk yaşadı, canavar gibi oldu ve çeşitli hayır kurumları onu dindarlık sütüyle beslediler ama içinde şeytan vardı. Kötü yollara düştü. Ne demişler? Todendro micro lizete. Ağaç yaşken eğilir. Bıyıklı koca bir adamken Retamno'dan ayrılıp şoförlük yapmak için Atina'ya gitti ve orada Falera'da bir villadan hırsızlık yaparken yakalandığını ve mesleği daha iyi öğrensin diye hapse kapatıldığını duydum. Geride kalanlardan bir başkası da Türk hamamında tellaklık yapan biriydi ve bu kadının hem de gerçek hikayesi başka hiç kimseninkine benzemiyordu. Retamno'ya nasıl gelmiş kimse bilmiyordu. Öğrenmek için soran da olmamıştı. O da anlatılacak bir şey yokmuş gibi hiç ağzını açmamıştı. Hamamın pek çok sayıdaki devamlı ziyaretçilerinden, küçük yaşlı evlenmiş bir delikanlının tanıklığından da anlaşıldığı gibi bu hizmetler alışılmışın ötesine geçse bile hamamın devamlı müşterileri kadının hizmetlerinden faydalanmakla yetiniyor ve onunla sohbeti düşünmüyorlardı. En çok o da Şakı Kabil'inden bacaklarının bembeyaz olduğunu ve başka hiçbir kadında böyle bacaklar bulunmadığını duyuyordun. Ama bu da havadan konuşmaydı. Türkler adadan ayrılmaya hazırlanırken bu Fatma Hanım, onu adıyla anayım, daha birkaç gün endişeye kapılmış, düşünceden alnı kırışmış ve birden derin bir uykudan uyanmış gibi gözlerini olmuş, 10 yıl gezilikten sonra gün ışığına çıkmış ve Fransız konsolosluğunun yolunu tutmuştu. O günlerde konsolos Retamno soylularının çıkardığı ve zekası sanki yıllar geçtikçe bulunacağı yerde keskinleşen o iyi kalpli, tatlı ve bilgili insanlardan biriydi. Dünya hakkında kralın 12 danışmanından daha çok şey biliyordu ve her meselenin ve her insan işinin hepsi de aynı kumaştan kesilmiş gibi ruhunu görüyordu ve sanki bu sakin ve kişisel olmayan bakışın onu özgürleştirdiğini söylüyordu. Ağlamaktan şişmiş ve yere eğilmiş gözleriyle Fatma işte bu adama geldi. Onunla Fransızca konuştu. Evet, Fransızca ve bu onu Türkiye'den ve zorla göçten kurtardı. Ve ihtiyar konsolos insanoğlunun işleri hakkında konuşma serbestliğine sahip olduğundan kadının hikayesini bize kendi dilimizde anlattı. Ve ben de hatıralarda kalsın diye burada kulağıma geldiği gibi anlatıyorum. Benim adım Fatma değil, Hortense'dir ve Fransa'nın Provence'ındanım. Provence, Fransa'nın köylü bölgelerine verilen isim. 16 yaşımdayken bir seyyar tüccar beni aldatıp köyümden kaldırdı ve Marsilya limanında sattı. Orada hayatımı koruyucusu olmayan bir kadının kazanabileceği şekilde kazandım ve hayatı sanki her gün 100 kere yaşamışım gibi öğrendim. Her ırktan insan tanıdım, sevdim, sevildim. Bir iki defa değil, hem de kaç defa. Benim hatırım için ayaklarımın dibinde birbirlerini bıçakladılar. Para yapmadım ama elimden bir sarayı döşeyecek paralar geçti. Bir elimle kazandığımı öbür elimle harcadım. Böylece 30'uma bastım. Diyebilirsin ki çiçeği burnunda değildim artık. Ve o yıl 2-3 savaş gemisi Marsilya'dan yola çıkıp Gire sularında İngiliz'in, Moskova'nın ve bilmem daha kimin donanmalarına katılacaktı. Bunu çalıştığım evde müşterimiz olan birkaç subaydan duymuştuk ve 10 kadar kız gemilerin peşinden gitmeye karar verdik. Görüyorsun, hayatımın bir dönüm noktasındaydım ve yaşımı düşünmem gerekiyordu. Kasım ayında Marsilya'dan gemiye bindik. Birkaç hafta Napoli limanında vakit geçirdik ve tam yılbaşı gününde Suda koyuna vardık. Sanki bize hoş geldine çıkmışlar gibi flamalarla süslü savaş gemilerini orada demir atmış bulduk. Daha kemerlerimizi çözmeye vakit kalmadan kaporumuzu verdiler. Şansım varmış ki Rus amirali Andriyev beni kamarasına aldı. Hemen o akşam eğlence başladı. Ayak bastığımız bu çölde hiçbir şey eksik değildi. Havyar mı dersin, kovayla masaya geliyordu ve şarap sanki hortumla Fransız gemisinden Rus gemisine akıyordu. Herkes sarhoş olup yere serilince ömür gemiler bizi almak için kayık yolladılar ve bizzat amiral iskeleye çıkıp bizi karşıladı. Bizimkinin adı Politer, İngilizlerinkin Harris, İtalyan amiralin adı ise Canevaro idi. Öbürlerini hatırlamıyorum. Orada da eğlenceye daldık ve bir gün ağrırken hala ayaktaydık. Şaraptan mı bıktık? O zaman işi sert içkilere döküyorduk. Sert içkiler başımıza mı vurdu? Limonata ve tatlı için emir vermek yetiyordu. Söylemek gerekirse bir tepside bana bir batarya bardak dolusu içki getiriyorlar. Bunların en üstünde sadece benim bardağım oluyordu. Onu alıp dudaklarımı ıslatıyordum ve garson sonra hepsini denize boşaltıyordu. Bu benim için kraliçeler gibi yaşamak demekti. 10 saatin 9'unda üstümde tek bir elbise görmüyordum ve susuzun suya can atışı gibi ben de uykuya can atıyordum. Böyle birkaç hafta geçti. Amiraller kim daha çok şarap içecek diye yarışa girişmişlerdi ve bana gelince misket şarabı içinde banyo yaptırıyorlardı bana. Kışın yarısı geçmiş, Şubat çıkmak üzereydi ki gemilerden bir tanesinin bizim Ruslardan Ierapetra açıklarında dolaşırken toplarını Hristiyanlara çevirip Türklerin safına geçtiği haberi geldi. Aynı gün bayrak gemisine dört ucu kandil alevinde yakılmış ve içine bir gümüş ruble sarılmış bir mektup getirdiler. Mektup diyordu ki, ''Ben gerçek Tanrı'nın Girit'teki temsilcisi Papa Gavrilis. Din kardeşi olduklarını söyleyen ve böyleyken masum Hristiyanları bombalayanların parasından tiksiniyorum. Kilisemin kasasında bulduğum rubleyi size iade ediyorum. Bunları okuyan Andriyev'in kaşları çatıldı ve gece oluncaya kadar çatık kaldı. O zaman görüşmek üzere bütün amiralleri bayrak gemisine çağırdı, kapıları kapattılar, beni de içeri aldılar. Konuşmalar ve şarap gece yarısına kadar sürdü. Tıka basa içtiler. Bir ara Rus amiral ayağa kalktı, oradakileri birer birer yanaklarından öptü, görüşmeyi tatil etti. Kapıya bir kilit daha vurdu ve şarabı pencereden vermelerini emretti. Beni soydular, göğsüme şarap döktüler ve göbeğimden içtiler. Gecenin bitiminde Canavero kapıyı açtı, bir miço çağırdı, Ali Gogo'yu getirmesi için onu karaya yolladı. Çelik vücutlu bir Arap kayıkçıydı bu. Bıyıkları bile burma telden yapılmış gibiydi. Eline iki Napolyon sıkıştırıp onu da soydular ve benimle birlikte bilardo masasına yatmasını söylediler. Lambaları söndürdüler. Oda yatan yerin ağırtısı ve iskele fenerlerin ışığı aydınlatıyordu. Ben sarhoş, ölü gibi yatıyordum. Koca Arap bilardoya tırmandı, ayaklarımın ucuna çömeldi, onu üstümde görünce sırtımda bir ürperti hissettim. O anda Andreev bir işaret yaptı, kapıyı açtılar ve Rusların beslediği geminin iri köpeği içeri atıldı. Ali'yi kıçından yakaladı. Öteki çakal gibi uluyup çırpınıyordu. Köpeğin dişlerine bir parça et bırakarak Napolyonlar ağzında denize atladı. Ertesi gün öğlen vakti beni ateşler içinde yatakta buldu. Alçaklar beni zatürreden öldüreceklerdi. Kurtulamayacağımı gün gibi ortadaydı. Moskova'nın gemisinde bana kendi kızıymış gibi bakan iyi kalpli bir doktor vardı. Ondan başka halimi hiç soran olmadı. Tedavi altında kendimi toparlamaya başladım. Beni tedavi eden iyi kalpli ihtiyar bana sulanmaya başladı. İçi kurumuş zayıf bir adamdı ve onu gördükçe iştahım kaçıyordu. Ama beni Haros'un pençesinden kurtardığı için hevesini almasına izin verdim. Sonra gitmeyi düşündüm. Amiralleri gözüm görmek istemiyordu. Gece karanlıkta aynı Ali Gogo kayığı ile gelip beni gemiden aldı. Geceyi onunla geçirdim. Bana insan gibi davrandı. Oradan ayrıldık. Hanya da beni eve kapattı ve 12 yıl bu hayvan giretliği ile mücadele ettim. Sonunda artık benim de zamanımın geçtiği için Retamlo'da tellaklığa başladım ve ben de fahişeliği bırakıp yalnız yatan namuslu bir insan oldum. Kötü kaderim öyle yazılmış benim. Orada bana Fatime diyorlardı ve ben de bunu kabullendim. Nasıl olduğunu anlamadan yıllar geçti ama benim asıl adım Hortense ve Fransa'nın provinsindenim. Böylece Türkler gitmiş ve Retamlo mültecilerle kala kalmıştı. Bunlar Türklerin mesleklerini aldılar ve ellerinde ilerlettiler ve hiçbiri bu değişiklikten yakınmıyordu. Yalnız limanın bir köşesinde Türklerin yokluğunu hisseden, onları özleyip iyi aldığını dudaklarından düşürmeyenler vardı. Türkler denizciliği, daha doğrusu gemiciliği demem lazım, hangi okulda öğrenmişlerdi bilmiyorum ama bunda hiç kimse onları geçemezdi. Onların elinde gemiler suda yüzen tahta parçaları olmaktan çıkıyor, dalgaları döven efsanevi atlara ve denizin üzerinde uçan kartallara dönüyorlardı. Limanda bağlıyken bu deniz atlarını diğer ceviz kabuklarından ayıramazdın. Ama fırtınalı havada kürekçiler çifter çifter dört traverseriye oturur, dümenci sarığını kaşlarına yıkar, ayakta dimdik dümen tutardı ve o zaman diyebilirim ki acayip bir değişikliğe şahit olur, tahta teknenin canlanıp kımıldadığını ve artık onu hiçbir şeyin durduramadığını görürdün. Bu acayip canavarlar tam istim, yol, alan vapura yanaşır, dümenci ellerini ağzına huni yapıp her yolcuda adıyla ya da tarif edildiği üzere seslenirdi. Ve yolcu gözlerini yumar, tahta iskelenin tepesinin aşağıda onu bekleyen kollara kendisini bırakıverirdi. Ve bu kollar onu top gibi havada kapar, kadife minderi oturtur ve tekrar küreklere sarılarak geri döner ve limanı yolunu tutarlardı. Türk gemicilerinin yerini alan mülteciler sakin insanlardı ve bizim sular onları ürkütmüştü. Demiyorum ki bunlar öfkeli denize açılmaya çekiniyorlardı ama çoğu defalar vapur düdük üstüne düdük çalar ve yolcularını indiremeden çekip giderdi. Birbirinden kendilerini bekleyen, işkenceleri öğrenen yolcular da vapurun ilk uğrak yeri Hanya'dan veya Melokastro'dan post arabasına binerek karayoluyla Retamno'ya gelirlerdi. Bunun onlar için ne büyük kayıp olduğunu, şansın olur da vapurla Girit kıyılarını dolaşırsan anlayabilirsin. Sık sık kendimi bizi besleyen toprağı, bizi getirip götüren denizi, gece yıldızlarla süslü gökyüzünü kim yaptı diye soruyor, hiçbir cevap bulamıyorum. Şu azıcık aklım sonsuz iyilik ve kudret sahibi o devin bütün bunları yoktan var etmiş olabileceğini bir türlü almıyor. Ama ey Girit, senin kıyılarını dolaşırken bu azıcık aklım yükseklere eriyor. Sana olan aşkımdan kanım tutuşuyor ve yeryüzündeki her şey bana şefkatli bir el tarafından yaratılmış gibi görünüyor. O zaman artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Allah'a baba diyorum ve beşikteki çocuk gibi bütün yaratılış ve ben barışıyoruz. Girit'in kıyılarını dolaşırsan gözlerini ne görecek, oturup sana anlatmaya gücüm yetmez. Çünkü bu güzel memleketi ben başka yerlerden ve belki de var olan her şeyden daha güzel buluyorum. Yıllarca esarette kalmış ve çocukları içlerinde özgürlük ruhunu yaratmış olsalar da ölçüsüz sevilen ve başka vatanlara nasip olmamış kurbanlara layık bir vatan. Burada Girit'te sadece gözlerimizin gördüğü değil de ruhumuza hitap eden, yüceliği ve güzelliğiyle göz kamaştıran ikinci bir vatan, bir semavi Girit daha var. Allah lütfetseydi anlatamayacakları daha kaleme alırdım. Ama buna layık görülmediğime göre bırak beni bir yaz akşamı denizin karpuz gibi koktuğu ve kadınların saçlarına yasemin yağı sürüp rıstım boyunda seyrana çıktıkları saatte senin geminle Retamno açıklarında demir atman için dua edeyim. O zaman kollarını küpeşteye daya ve uzaktan bu masallar şehrine bak ve onun da binlerce gözüyle sana baktığını, sularını senin geminde yanan ışıkları ayna gibi tuttuğunu ve binlerce feneriyle sana göz kırptığını göreceksin. Eğer orada sabah edecek olursan kalk ve ona bir kere daha bak ama uykulu gözlerle değil. Çoban yıldızının onu altın sarısına boyayışını gör ve o eşsiz panoramanın zevkine varabilmek için bu anlattıklarımı aklına getir. Şehrin üst tarafında göreceğin asmalarla kaplı alçak tepeye Evliya derler ve Türkler için kutsal bir yerdi orası. Yüksekte tepenin gün doğusundaki yamacında Hristiyanların da sıtmacı Aziz Yannis adına yapılmış bir kiliseciği vardı. Ama bırak sana Türk tekkesinden ve içindeki tek dervişten bahsedeyim. Buraya ilk gelip yerleşen Girit'e Türklerin çıkardığı en yaman derviş Hohlidis idi. Ölümünün üstünden 150 yıl geçti. Hohlidis tepenin en üstünü kesip düzeltti, yağmur suyunu toplamak için sarnış kazdı ve üst tarafı evini yaptı. Etrafı hücrelerle çevrili bir avlu ve ortasında çeşme. Bina dışarıdan bakılınca kale yavrusuna benziyordu ama içerisi gül, biberiye ve sardunya kokan, dağın avluyu çeviren duvarları tırmanarak içerideki serinliği içmeye gelen çalıları bir yana bir sayfi evinden farklı değildi. Hohlidis ölünce onu küçük bahçeye kazdıkları bir mezara gömdüler, bir türbe yaptılar ve sandukasına altın yaldızlı harflerle onun yiğitliğini anlatan bir kitabe ve taştan oyulmuş türbanla bir mezar taşı diktiler. Gözlerini kapatmadan önce Hohlidis derviş olarak kendisine yerini alacak savaşçıyı seçmişti. Bu seçilen de kendi dervişini seçmiş ve bugünümüze kadar böyle devam etmişti. Güllerini kendi elleriyle yağmur suyuyla sulayan dervişin tekkesine nesiller boyunca adanın en cesur Müslüman savaşçıları gelip tövbe etmek için hücrelere kapanmışlardı. Bizimkilerden bir bilgin bu tekkeye cesurların şeref anıtı adını vermişti ki onun tarifinden ben de bu ismi tekkeye uygun buluyorum. Her cuma ve Müslümanların her bayram gününde bu kutsal tepenin yamaçları Hohlidis'in tekkesini ziyaret etmek ve ona hücresinden hiç çıkmadığı için bal peteği, meyve, peksimet gibi hepsi de yenilecek cinsten olan hediyeler getiren kadınlarla dolardı. Gruplar halinde bahçeye girerlerdi ve Hohlidis de onları bir sardunya dalı ya da biberiye yaprağı ikram ederdi. Sonra kadınlar bu dağ yavrusuna seyrana çıkarlardı. Bu yükseklikten şehir ve deniz tepsi gibi gözlerinin önüne serilirdi. Uzakta yelken açmış gemileri, demir atan yük gemilerini görür ve ikide bir halkaların şıkırdayan sesini duyardın. Dağ yamaçları sana kekliklerin kakırdamasını, bağ bekçisinin öttürdüğü boynuzun tütüsünü ve akşam yelinin uğultusunu taşırdı. Güneş Sıfaikiya tepelerinde yuvarlanır, Retamlu'nun evlerini kızıla boyar ve annesiyle akşam yemeğine oturmak için yokuş aşağı inmeye başlardı. Üzerine bindiği yüksek tepeler can çekişmekte olan günü uzatmaya çalışırdı ve gölgeleri üst üste düşen kar lapaları gibi çarşaf çarşaf yayılırdı. Dağ saçılmış hanumisalar peçeleri açık, taştan taşa konarak şehrin dış mahallelerine varırlardı. Kadınların kokusu akşam serinliğiyle hafiften ıslanmış toprağın kokusuna karışırdı. Bu insanı mest eden bir andı. Türkler civardaki başka tekkeleri ve şehirdeki birkaç camiyi belki de gerektiğinden fazla ziyaret ederlerdi. Bunları birer birer hatırlamıyorum ama her biri kendi minaresiyle 6-7 cami vardı. Birinin minaresi alçak, öbürünün çok yüksekti. En alçığı Sohara'nın, en yükseği ise Naransiye Camii'nin 3 şerefeli minaresiydi. En yenisi de bu sonuncusu olmalıydı. Çünkü taşları havadan kirlenmemişti ve şerefelerin demirleri yeni boyanmış gibi görünüyordu. Çocukluğumda pek çok yere cesaretimi toplayıp onu yakından görmeye gittim. Ama sokak dardı, geri adım atmaya yer yoktu ve her defasında bana kala kala yukarı bakmaktan baş dönmesi kaldı. Yalnız Türkler gittikten sonra isteyerek gidip camilerini inceledim ve korkularımdan kurtuldum. İşlerine girdim, kubbelerin sesi nasıl yansıttığını denedim. Kubbelere tırmandım, süslemeleri ve kıvrım kıvrım demirleriyle sanki senin başını döndürmek için mahsus yapılmış gibi görünen dış kapılarına bakıp düşüncelere daldım. Hele Rumların konser salonuna çevirdikleri bizim eve yakın bir cami vardı ki keman ve lavta çalan kimi arkadaşları dinlemek için sık sık oraya giderdim. Bu cami altı kubbesiyle sesleri tutar, canlıymış gibi çiğner ve yumuşatır ve yeniden seslerin üzerine yollardı. Yani camilerle tanışmamız böyle oldu. Söz açılmışken Sarın Kuşhanesi'nden de bahsedeyim. Sanatıyla laftacı laftasından ve kemancı kemanından ne kadar ses çıkarıyorsa bir o kadar daha da güzel sesin zevkini Sir Thomas'ın iş yerinde çıkarabilirdin. Müzik sanatkarı değildi. Zaten sarılığı yüzünden top sesini kampanya sesinden ayıramıyordu. Bununla beraber çalgı aletlerine ve kuşlara merakı büyük olmalıydı. Küçüklüğünde marangozluğa başlamış ama tahta işçiliğinden kakmacılık da karar kılmış ve ondan sonra hiç kimsenin ona yetişemediği bir ustalıkla işi çalgı aletleri neredeyse sadece lir yapmak olmuştu. Giritli bıçakla iyileştiremediği dertlerinden lir çalarak kurtulmaya çalışır. Onun dükkanından geçerken her zaman ona herhangi bir lirin tahtasını, gövde için mürver ağacı, kapak için ıhlamur, boynu için gül ağacı torna ederken ve bu ağaçların içinden ah ve vahları çıkarmak için bunları tutkalla birbirine yapıştırırken görürdün. Biten liri iyice kuruması için bir yana bırakır ve sonra onu kırmızı kılıfına koyar, tavana asardı. Tavan üzüm salkımlarıyla dolu bir asmaya benzemekte gecikmedi ve Thomas iflasın eşiğine gelmeden neler yapabileceğini düşündü. Derken bir kere de lirelerin yanı sıra okul çocuklarının can attığı saka kuşları için küçük ve basitinden hanımefendilerin satın alabileceği kara tavuk ve keklikler için büyük ve pahalısına kadar kafesler yapmaya karar verdi. Pahalı ve büyük kafeslerle sanki Thomas sanatının gücünü göstermek istemişti. Tavandan 70 pencereli sarayları Kubbeledika, Kubbedilika kubbeli, camileri ve kampana kulelerini andıran kafeslerin sarktığını görürdün. Kafeslerin bakır telleri ince bir işçilikle örtülmüştü ve üzerlerinin boncuklar, mavi nazarlıklarla süsler, hamail, Osmanlıca muska ve hilaller asardı. Ama Paskalya'da Epitafios, Hazreti İsa'nın gömülmesi merasimi, süsleyen dindar kadınlarda bile görülmeyen bir merak ve zevkle. Her kafeste bir kuş ya da erkeği ve dişisiyle birlikte bütün bir aile vardı ve dükkanının açık havalarda çiçekli çalılıklarda olduğu gibi kuş cıvıtılarından geçilmediğini duyardın. İyi bakımdan şişmiş, iştahlarını açan güneşten, bonbon şekerinden kudurmuş gibi yerinde duramayan bu kantadorlar, kantador şarkıcı. Saraylarının içinde dört dönüyordu. Biri tellerin arasından başını uzatıyor, öbürü rengarenk üniforması içinde kabarıyor, bir üçüncüsü yapmış olduğu banyodan kalan suları silkmek için kanatlarını çırpıyordu. Bu krallığın vatandaşı olarak yazıldığı ilk günden itibaren her kuş kendi tabiatını gösteriyor ve Sir Thomas onları en uygun ismi aramakla vakit geçiriyordu. Palikaradiko delikanlıca bir kuşsa ona deli adını veriyordu. Zarif bir şeyse sakız adalı, haşinse Mustafa diye çağırıyordu onu. Bu oyun bir ay kadar sürüyordu. Bu zaman içinde kafesi ve şarkıcısına müşteri çıkmazsa Thomas, güneşin altın kordelalarını dükkanın içine kadar sarkıttığı bir gün seçiyor, çocuğun kağıttan gemisini akarsuya salışı gibi kuşu salıveriyordu. Sonra gönlü ferahlamış ama aynı zamanda bu ağırlıktan içine siklet ağırlık Osmanlıca çökmüş gibi dizlerini kılıfıyla birlikte bir lir alıyor, tahtanın canını yakmaktan korkarcasına yavaşça açıyor ve sonra kirişi gergin, köprüsü kalkık liri dimdik tutarak yayı rastgele teller üzerinde gezdiriyor, bağrını yakan ateşi notalara döküyordu. Müzikantlı camiye dönelim. Bu caminin minaresi bizim bahçeye bakıyordu. Bu Türk bahçesiyle bizimki arasında çok yüksek bir duvar vardı.